Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da medya gündemi devam ediyor. Radyolarını yeni açan, evlerinden, işyerlerinden, seyir halinde, vasıtalarından, sesimize, programımıza kulak veren tüm dinleyenlerimize, siz değerli dostlarımıza, yol arkadaşlarımıza, hayırlı sabahlar, hayırlı mesailer, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sayın dinleyenler, Türkiye'nin kader seçimi olarak tanımlanan, tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine sadece 3 gün kaldı. Biz de 100 yılın seçimine sayılı günler kala sandığa gitmeden önce bu önemli seçimi değerli bir siyasetçiyle, kıymetli bir programcımızla konuşmak, masaya yatırmak ve genelde siyaseti, özellikle ise 28 Mayıs seçimlerini konuşmak istiyoruz bugünkü medya gündemi programımızda. Efendim bugün stüdyo misafirim, tecrübeli bir siyasetçi, aynı zamanda radyomuzda gerek Suzi Dil, gerek Gönül Gündemi, gerekse de Gülzar programıyla sadasına ve hitabına aşina olduğunuz bir isim, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hocam hayırlı sabahlar, hoş geldiniz programımıza.
Hayırlı sabahlar, hoş bulduk Selahattin'ciğim.
Çok teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Hocam bugünkü programımızda sizinle tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde genelde siyasetin gerekliliği, siyasetin lüzumu, özellikle ise 28 Mayıs seçimlerinde hangi tarafta durmamız, tam olarak neyi oylamamız, sandığa giderken neleri dikkate almamız gerektiği üzerinde konuşmak istiyorum bugün. Şimdi isterseniz ilk olarak şuradan başlayalım. Siyaset nedir? Niçin gereklidir? Bu konuda yani siyaset hususunda her Müslümanın durması gereken yer neresi olmalı? Siyasete bakışımız ve yaklaşımımız nasıl olmalıdır efendim?
Çok teşekkür ederiz Selahattin'ciğim. Şimdi 14 Mayıs'ta millet iradesini gösterdi. Şimdi geldi, esas dönemece geldik, son viraj.
Ve çok önemli.
Ya da son çıkış. Bu da 28 Mayıs. Şimdi dolayısıyla bu 28 Mayıs'ta ki yapacağımız tercihin önemini de aynı zamanda bu sohbetimizde vurgulamak isterim ben. Siyaset kelimesi Arapça'da vahşi hayvanları evcilleştirip kullanılabilir ve faydalı hale getirmek demektir. O yüzden at binicilerine seyis derler, at bakıcılar. Evet. Aynı kökten gelir.
Siyasette seyis.
Fakat daha sonra bu siyaset toplum terbiyeciliğine, toplum yönetim bilimine dönüşmüş. Sonra ben bunu biraz araştırdım. Ya nasıl olmuş da vahşi hayvan terbiyeciliği toplum yönetimi ilmine dönüşmüş. Arapça'da, Arap belagatinde çok önemli bir şey var. Benzeyen ile benzetilen arasında bir benzetme yönü var. Bu benzetme yönü ne kadar güçlüyse o teşbih o kadar güçlü bir teşbih sayılır. Ben de dedim Allah Allah, hangi gerekçeyle böyle bir evrim gerçekleşmiş? Sonra Gustav Le Bon'un Kitleler Psikolojisi kitabını okurken orada şunu gördüm. Kendiliğinden bir araya gelen yığınlar, insan yığınları çok tehlikelidir. Pek çok insan tek başına yapmaya cesaret edemediği kötülüğü, nasıl olsa benim vurduğum belli olmaz, benim yaptığım belli olmaz diyerek kalabalığa karıştığı zaman yapma cesareti bulur. O yüzden yağmalar, talanlar, linç olayları genellikle hep o kendiliğinden bir araya gelen insan yığınları arasından yapılır, tarafından yapılır. İnsanoğlunun da hamurunun yarısında meleki duygular var, yarısında hayvani hasletler var. Dolayısıyla insanın kendi içinde de böyle bir fıtri bir zaafları var. Dolayısıyla işte toplumun kendiliğinden bir araya gelen yığınların önüne geçerek, onların bu yıkıcı enerjisini toplumun yararına döndürmek ve yönetmek demektir.
Siyaset.
Üstadın, rahmetlinin çok güzel bir şeysi var ya, durun kalabalıklar.
Bu cadde çıkmaz,
bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Dolayısıyla esas bu siyasetin önemi buradan geliyor. Bizim bu toplumun önüne geçerek, toplumun enerjisini, toplumun hem bugün için hem yarın için, hem kendi geleceğimize, hem çocuklarımızın, hem de torunlarımızın geleceğine yön vermek demektir. Aynı zamanda ölen şehitlerimizin, dedelerimizin ve ecdadımızın çizdiği yol haritasında yürümenin daha sağlam olması demektir. Bunu yapmak zorundayız. Bu bakımdan hatta Efendimiz diyor ki her biriniz çobansınız, herkes güttüğü sürüden sorumludur. O zaman biz önce herkes kendi nefsini yönetmek zorundadır. Önce nefsimizi biz güdeceğiz. Çobanlık bu. Sonra ailemizi güdeceğiz. Sonra mahallemizi, köyümüzü, ilçemizi, ilimizi, tüm dünyayı güdeceğiz. Nereye? Allah'ın ve Resulünün gösterdiği güzele ve doğruya götüreceğiz. Bana göre bu siyaset bu esasında. Zaman zaman siyasetin şerrinden Allah'a sığınırız diyerek, evet, Müslümanları siyasetin dışında tutmaya çalışan, hem de böyle dini kisve kılıf altında sunulan ifadeler var. Hatta ben, Allah sağlık versin, Lütfü Doğan hocamızın çok güzel bir tespiti
var. Eski Diyanet İşleri Başkanımız.
Evet. O diyor ki, ya biz bu partiyi, Milli Nizam'ı o zaman, ta 25-30 sene önce kurmamız lazımmış. Ecevit'in bir sözü var dedim. Doğan her çocuk bizden, ölen her moruk onlardan. Eğer biz 30 sene önce bu partiyi kursaydık, bu 30 sene içinde ölenlerin %90'ı Milli Görüşçüydü. Ama şimdi gittikçe çocuklar, kundaktaki bebekler, okullar işte bu sistemin eline verildiği için onlar da onu kendilerine hamlediyorlar. Kendilerine yöneltiyorlar. Dolayısıyla topluma bir yönetici seçeceğiz biz. Bu sürüye bir çoban seçeceğiz biz. Ama çoban seçerken sen el kaldırma demektir bu. Müslümanları siyasetin dışında tutmak. Bizi uzak tutmuşlar. Onlar da kurtları getirmişler başımıza, çoban seçmişler. Onlar anamızı da yemiş, danamızı da yemiş, çocuklarımızı da yemiş, şimdi torunlarımızı yemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu seçim, her seçim çok önemlidir ama bu seçim çok daha önemlidir.
Evet.
Eğer Balkanların garip ve boynu bükük kalmasını istemiyorsak, Türk dünyasının yalnız ve yardımsız kalmasını istemiyorsak, ta Pakistan'dan tutun Hindistan'dan, Keşmir'den, Arakan'dan, oradaki boynu bükük Müslümanların bize bakarak, bize dayanarak nasıl ayakta kaldıklarını, bizsiz nasıl onların boynu bükük ve yetim kalacağını düşünerek, öbür taraftan gelin Filistin ne hale gelecek, Orta Doğu ne hale gelecek, işte Suriye ne yapmak istiyorlar, Irak'ta ne yapmak istiyorlar, arkasından Afrika'daki o gariban Müslümanların hali ne olacak? Çünkü bizim gönül coğrafyamız çok geniş.
Elhamdülillah.
Güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman cenevinde duymazsa bizden değildir. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.
Bir Müslümanın, bir kardeşimin ayağına diken bassa, ya, o benim ayağıma batmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir diyen, Ebu'l-Hasan Harakani'nin evlatlarıyız bizler.
Tabii, onların yolundan yürüyen tabii insanlar. Bizim ahlakımız ve medeniyetimiz bunu gerektirir. Biz sadece kendimizi düşünen, hatta bize kendisini düşünmek değil, başkalarının ihtiyacını kendimize tercih etme anlayışı var. Bezil ve İsar. Dolayısıyla bu seçimde oy verirken, bütün bu sorumluluğu dikkate alarak, bir defa oy vermek lazım bir, iki, sandığa mutlaka gitmemiz lazım.
O şart.
Yani başkaları bizim başımıza çoban seçerken biz kenarda kalamayız. Kalırsak başkaları çoban olur. Onlar da bizim bütün hayatımıza hateme çeker. Bütün yolumuzu keserler ve tıkarlar. Zaten görüyoruz şimdi. Libya'da ne işimiz var diyenler. Suriye'den ve Irak'tan askerimizi çekeceğiz diyenler. Karabağ'da Ermenistan'dan yana tavır alanlar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
Kuzey Kıbrıs tabii Türk Cumhuriyeti'ni kendi haline bırakarak iki toplum ne hali varsa görsün diyenler. Yani şu bütün bunlara baktığınız zaman işte efendim Yunanistan. Yunanistan'ın kararlarını kabul edelim. Avrupa Birliği ne diyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne diyorsa, NATO ne diyorsa biz onlara beyaz bayrakla teslim olalım. Ya biz NATO üyesi değil miyiz? NATO'nun ikinci en güçlü ordusuna sahip değil miyiz biz? Bugün Amerika'nın Suriye'de ve Irak'ta yaptığı nedir? PKK'ya adını değiştirerek yaptığı nedir? Çünkü onun orada uzak yakın bir hedefi var. Orada İsrail'in güvenliği açısından, orada bir kukla bir devlet kurmak. Bunun için her türlü adını değiştirerek, PKK'ya terör örgütü demiş ama orada PYD adını vermiş, YPG adını vermiş. Tır tır silah, tır tır efendim. Oraya şimdi tank veriyorlar, tank eğitimi yaptırıyorlar, füzeler veriyorlar filan. Onların verdiği füzelerle bizim kaç şehidimiz var biliyor musunuz? Şanlıurfa'da, Antep'te, Kilis'te, Hatay'da kaç şehit verdik biz. Şimdi biz oraya Amerika'nın NATO kılıfı altında orada çaldığı minareye kılıf bulmaya çalışırken bizim Fırat Kalkanı Harekatımız, Barış Pınarı Harekatımız, bunlar onların bütün planlarına çabuk.
Alt üst etti tabii.
O yüzden şimdi diyorlar seviyorlar. Ki, o yüzden diyorlar ki ya bırakın, Suriye'yi parçalayalım. Şimdi öyle bir devlet kurulduğu zaman ne olacak biliyor musunuz? Bak Suriye'yi alacaklar, parçalayacaklar. Irak da parçalanacak. Sonra gelecek İran da parçalanacak. Sonra gelecek Türkiye de parçalanacak. Ve bunlar Sevr'in intikamını böylece hayata geçirmek istiyorlar. Ben hep diyorum Gaziantep, Gazi unvanını neden aldı? Kahramanmaraş nasıl kahraman oldu?
Şanlıurfa nasıl
Şanlıurfa oldu? Fransızlara karşı direnen o halkın direnişi, sütçü imamların direnişi, şehit kamillerin direnişi onları oradan kovaladı. Yoksa onlar gelip oraların hepsini işgal ettilerdi. Şimdi hani ormanı kesen baltanın sapı da ormandan alınır mı? Şimdi bizden kendilerine kullandıkları maşallarla bu iş hayata geçirmek istiyorlar. Bu yüzden bu seçim millet iradesinin egemen olduğu Türkiye ile millet iradesinin Amerika'nın efendim Avrupa Birliği'nin süflörlüğüne terk ettiği bir ülkeye dönüşecek.
Evet. O yüzden hocam altını ısrarla çiziyorsunuz. Bu çok önemli bir seçimdir. Tarihi bir seçimdir. Zor bir seçimdir. Ve tabii yeni bir seçimdir. O yüzden hiçbir şekilde rehavete kapılmamak gerekiyor.
Hatta ben diyorum ki rehavete kapılmayı bırakın. Herkes kendisi gidecek. Heh. Aslan gibi oyunu verecek ama en az hiç olmazsa köşede kalan, kıyıda kalan ya da karşıya oy vermiş olan bir kişiyi de yanında tabii alıp buraya oy verdirmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermesi lazım, verdirmesi lazım.
Doğru. Yani 14 Mayıs'ta sandığa gidenler bir defa hiç fire vermeden hocam sandığa gitmeli. Sandığa götürdüklerini tekrar ikna etmeli.
Evet.
Ve dediğiniz gibi yanında bir kişiyle mutlaka sandığa götürmeli. Şunun hocam altını çizmek isterim. Bazı hataların telafisi olmaz biliyor musunuz?
Tabii.
Bunu bugünlerde Cumhurbaşkanımız da sıklıkla vurguluyor.
Evet.
Allah muhafaza diyor yani.
Tabii, tabii.
Yani Türkiye diyor bu Kılıçdaroğlu'na teslim edilebilir mi? Yıllar içerisindeki bu kadar büyük kazanımlar Türkiye nereden nereye geldi işte bunun en yakın şahitlerindensiniz 3 Kasım 2002'den bu yana. O yüzden çok dikkatli, çok uyanık, basiretli, firasetli hareket etmek lazım.
Evet.
Hocam sözün burasında bu pazar gerçekleşecek olan bu tarihi seçimde herhalde şunun da farkında olmamız lazım ki şimdi bu seçimde AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi yarışmıyor. Meclis seçimlerini 14 Mayıs'la birlikte geride bıraktık. Şu anda aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu ülkeye 21 yıl boyunca durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden ilk günkü aşkla hizmet etmiş olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Yani dolayısıyla bu iki ismi yaptıklarıyla değerlendirip sandığa o şekilde gitmemiz icap etmez mi? Daha doğru olan bu değil midir?
Şimdi isterseniz sohbetimizin bu sizin sorunuza da cevaben evet. İkinci bölümüne gelelim. Orada da şu anda AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi yarışmıyor.
Şu anda
Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Dolayısıyla bu iki şahsı bunların yaptıklarıyla değerlendirmek lazım. Kaldı ki %50+1'i koyan da Tayyip Bey'dir.
Peki hocam, 21 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk siyasetine getirdikleri, Türk siyasetine kazandırdıkları nelerdir diye sorsam, nelerin altını çizersiniz?
1. Merdiven altı siyaseti, gece kondu siyasetini, kayıt dışı siyaseti ortadan kaldırmasıdır. Ne demek bu derseniz, ya eskiden askerlerin siyaset yapması yasak, askerler apoletlerine güvenerek, düdük çalarak siyasetin göbeğindeler. Hukukçuların, mahkemelerin, yargıçların siyaset yapması yasak, kağıt üstünde. Ama yargıçlar fiilen siyasetin tam göbeğinde. Bizim yaptığımız bütün yatırımlar, mahkeme kararlarıyla en erken 5 senede gecikmeli hayata geçti. En erken.
Tabii.
3 tane hakim oturuyorlar. Efendim karar veriyorlar ve durduruyorlar. Buradan Melih Bey İstanbul girişinde bir şey yaptırıyor üst geçit. Her şeysi yapılmış, zincirleri sarkık. Mahkemeye müracaat etmişler ve mahkeme durdurmuş. Ama o sırada da bir kamyon geçen 3 tane hanımefendiye vurmuş ve öldürmüş. Ben de İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum. Hemen Melih Bey'i aradım. Ya Melih Bey dedim senin bu alt geçit niye böyle?
Durduruldu dedi mahkeme kararıyla. Senin yerinde ben olsam hemen o durduran mahkemeyi mahkemeye veririm. Şu anda orada bir kamyon 3 tane hanıma çarpmış öldürmüş. Ben oradan geçtim. Bu 3 tane canın vebalini kim ödeyecek? Onu durduran adamlar ödeyecekler. Yahu sen bunu ne bilirsin? Oturduğun yerde durduruyorsun onu. Belediye biliyor ki buradan kaç araç geçiyor gidişte gelişte. Buradan karşıdan karşıya geçiş kaç kişi. Kaç tane burada kaza olmuş. Bütün bunların istatistikleri belediyenin elinde. Belediye buraya bir üst geçit planlıyor. Sen bunu nasıl durdurursun? Benim canım böyle istiyor diyerek. Böyle bir şey olur mu? Bak yargı tam siyasetin göbeğinde. Marmaray, efendim Avrasya Tüneli, bizim Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, tabii, nükleer santralımız. Bunların hepsi mahkeme kararlarıyla durduruluyordu. 3 tane hakim bir araya geldi mi, Türk milleti adına diyerek
ahkam kesiyorlar.
Ve yasak olduğu halde siyasetin göbeğinde. Öbür taraftan bürokratlar, Cumhurbaşkanı, bizzat kendisi zaten siyasetin göbeğinde. Ha bunu ne diye söyledim ben? Bir, Tayyip Bey'in en büyük getirisi bu gecekondu siyasetin, kayıt dışı siyasetin ortadan kaldırılmasıdır.
Tayyip Bey neyle kaldırdı bunu?
Cumhurbaşkanlığı seçim sistemiyle kaldırdı. Artık hiç kimse oturduğu yerden ahkam keserek, kendini millet yerine koyarak karar verme yetkisine sahip değil. Ne asker rütbesine güvenerek, ne TÜSİAD kasasına güvenerek. Bak, efendim ne yargıçlar ve üniversite hocaları cübbelerine güvenerek, ne memurlar koltuklarına, bürokratlar koltuklarına güvenerek, hatta ne cumhurbaşkanları o zamanın şartlarında. Kendi kendilerine ahkam kesme yetkisine sahip değil. Ya kim? Ya %50+1 ile millet kime bu yetkiyi vermişse bak o. Milletin kendi iradesine kendisinin hakim olması budur. Millet egemenliği budur. Milli iradenin egemen olması budur. Bugün niye biz ikinci tura kaldı? %49.5.
Niye hocam?
%50 bile oy kalmam. %52.
Tabii.
%49 alsa kazanıyor. Bunu da yapan Tayyip Bey. Niye? Ya millet adına, milletin yetki verdiği, millet adına hüküm versin, karar versin. Milletin vermediği yetkiyi hiç kimse kullanamasın oturduğu yerden. İşte bu, bak, kayıt dışı siyasetin, merdiven altı siyasetin ortadan kalkmasıdır. Hatta ben şimdi bir şey daha teklif ediyorum. Memurlar, siyasetin tam göbeğindeler. Bana göre memurlara da siyaset yasağı kalkması lazım. Niye diyorsunuz? Ya fiilen siyaset yapıyorum ama kağıt üstünde bunların siyaset yapması yasak. Halbuki diyeceksin ki memur görevinin başına gelirken portmantoya ceketini nasıl asıyorsa siyasi kimliğini asın gelsin görevini yapsın. Bu ne getiriyor biliyor musunuz? Esasında siyaset cahillerin elinde kalıyor da ondan. Ya serbest meslek erbabının avukat gibi manav gibi onların elinde kalıyor ama esas devlet idaresinde tecrübeli olan yıllarını bu idarenin içinde geçirmiş memurlar bu konuda söz sahibi değil. Ben olsam yani önümüzdeki dönemlerde artık devlet memuru da göreviyle siyaseti birbirine karıştırmayacak olgunluğa geliyor. Memurlara siyaseti kaldıralım ki siyaset daha kaliteli hale gelsin.
Doğru.
Yoksa bugün işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokak ağzıyla, argo ağzıyla konuştuğu siyasete dönüşmesinin sebebi de budur.
Seviye o kadar düştü. O kadar düştü ki hocam.
Evet.
Gerçekten bunu da inşallah milletimiz 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gittiğinde dikkate alacak, göz önünde bulunduracak ve temiz siyaseti oylayacak bir yerde.
Evet. Şimdi bir başka şey demin söyledik ya bunu biz. Üstünlerin hukukunun egemenliğinden hukukun üstünlüğüne geçti Türkiye. Tayyip Bey bunu getirdi. Yani artık gerçekten herkes hukukun önünde bir tarağın dişleri gibi eşittir. Haklı olan hakkını alabilecek. Zengin olsa haksızsa yok öyle bir şey. Ya da efendim fakir haklıysa hakkını alacak. Ama zenginse haksızsa ona haksız denilecek. Böyle bir hukuk sistemi. Dolayısıyla bunu da yine getiren, yani üstünlerin hukuku egemendi evvelce.
Evet.
Şimdi bunlar adalet yürüyüşü yapıyorlar. Eğer bunlar hukukçuysa eğer, şimdi ilan ediyor. Diyor ki ben SELO'yu çıkaracağım, APO'yu çıkaracağım. İçerideki ne kadar PKK'dan ve FETÖ'den içeride kalanlar varsa bunların hepsini çıkaracağım. Hatta bunların görevlerine iade edeceğim. Ya bunlara bu kararı veren Türkiye'de mahkemeler. Adalet buna karar vermiş. Şimdi sen bu ne demektir biliyor musun? İşte üstünden hukuk dediğimiz. Bunlar Türkiye'deki hukuku hiçe sayarak keyfili hukuk diye bize yutturacaklar. İşte üstünlerin hukukunun egemen olduğu sistem budur. Rahmetli Adnan Menderes. Önce idam ediyorlar, sonra gerekçe diziyorlar. Ya. Hatta oradaki ne diyor, savcı mı, hakim mi? Herhalde bu Ferit Soyer'in babası mı ne galiba? Sizi buraya sokan irade böyle istiyor diyerek.
Ferit Soyer'in babası Ferit Soyer işte.
Burada hani böyle söylüyorlar. İstiklal mahkemelerinde kimin sorgusu sual yaptılar? Tek taraflı kararlarla. Hatta şimdi bunlar diyorlar ki bu cumhurbaşkanlığı sistemi tek sesli, monoton, despot efendim bir rejime dönüştürüldü.
Otokrat bir rejim, evet.
Ya şimdi bunların, siz Milli Şef'e, İnönü'nün Milli Şef'liğin dönemine, siz kalkın da gözünüzün üstünde bir kaşınız var deyin. Bunun en büyük zulmünü çeken bizim Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Her şeyi bir tarafa, başımıza kulak istiyoruz diyerek Büyük Doğu'na kapak yaptığı için hapse yattı. Kaç defa kapandı gitti o Büyük Doğu dergisi? Ne kadar kapandı gitti?
Hocam sözün burasında az önce Üstad Necip Fazıl'ın sözüne atıfta bulundunuz. Bu vesileyle Necip milletimizin Fazıl şairini, Türk şiirinin sultanı, bu milletin üstadını yani Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i de bugün vefatının 40. seneyi devriyesi olması münasebetiyle Erkam Radyo ailesi olarak bir kez daha hasretle, rahmetle, minnetle binler fatihalar ile yad ediyoruz. Kabri pür nur, mekanı cennet olsun Necip Fazıl üstadımızın diyelim, devam edelim.
Şimdi de bakıyorsunuz aynı şeyi. Bunlar aynı karakter, bunların genlerinde var, genetiklerinde var. Adam kendisi zaten, kim ne derse desin, Deniz Baykal, biz çalıştık beraber. Yerli ve milli bir liderdi. Onu şimdi harcadılar bir kaset kumpasıyla. Bunu FETÖ ve Alman derin devleti başımıza getirdi, dikti. Şimdi de icazet oradan alıyor. Amerika'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Almanya'ya gidiyor, hatta yalvarıyor. O cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde yalvardı. Ya Türkiye'de hep beraber kurduğumuz bir sistem var, bu sistem elden gidiyor. Gelin bize yardım edin, bunu durduralım diye. Ciyak ciyak bağıran gene bu Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ya sen Almanya'nın icazetiyle, Amerika'nın icazetiyle, İngiltere'nin icazetiyle gelirsin iktidara. O sen Türkiye lehine ne yapabilirsin?
Hiçbir şey.
Sonra eğer sen Londra borsalarından, tefecilerinden borç alırsan, 4. Murat zamanında Leh Kralı adam göndermiş, borç istiyor. Ne diyor biliyor musunuz şey? Borç verin keferiye, borç verin diyor. Borç almaya alışan, buyruk almaya da alışır. Siz oradan borç alırsanız, buyruk almaya da alışırsınız. Tayyip Bey'in getirdiği bir şey daha var, bakın. Bizim 23 milyar dolar Merkez Bankası'nda rezervimiz var. O zaman 2002. Ama 27,5 milyar dolar da borcumuz ya da 27 milyar dolar rezervimiz var. 23,5 milyar dolar da borcumuz var. Ters olabilir.
IMF değil mi?
Evet ama yani Türkiye ölmüş de ağlayan yok. Öyle bir noktada.
Maalesef.
Ama bugün 2013'te gelmiş Tayyip Bey IMF'yi bütün borçları silerek ödemiş ve IMF'nin boyunduruğundan kurtulmuştur Türkiye. Bir Kotorelli geldi. IMF'nin Türkiye valisi adam.
Diyorum.
Hükümetin de üstünde. Daha sonra Kemal Derviş'i getirdiler. Adam, bakanlar üstü bir bakan. Adam, ama IMF adına Türkiye her şeyi dayatıyor. Yahu ne millet iradesi, ne efendim milletin seçtikleri, bunların hiç önemi yok. IMF, dediğim dedik, çaldığım düdük. Ya bugün onları def eden ve ekonomide de bağımsızlığımızı bize getiren yine Tayyip Bey'dir.
Çok önemli.
Siyasette de, bak bütün bu saydığımız, o vesayet sistemini ortadan kaldıran, bugün ne askerlerin apoletlerine güvenerek, ne zenginlerin kasasına güvenerek, efendim ne bürokratların ve koltuklarına güvenerek, ne de üniversitenin ya da yargıçların cübbelerine güvenerek, milletin adına karar verme yetkisi artık sadece milletin yetki verdiğindedir. İşte milli iradenin egemenliği budur. Gerçekten hakimiyet kayıtsız şartsız milletinse, hakimiyet böyle hayata geçirilir. O yüzden hatta ben şunu hep söylerim.
Buyurun hocam.
1924 Anayasası Atatürk'ün anayasası. O anayasada diyor ki ya hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Millet bu hakimiyet hakkını bizzat kendi eliyle seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanır. Fakat 82 ve 61 anayasasına baktığınız zaman orada evet egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Deniyor ama.
Ama bu sadece meclisin duvarında yazılı. Ama millet bu egemenlik hakkını anayasal yetkili organlar eliyle kullanır. Bu ne demek biliyor musunuz? Mahalle bekçisi bile düğmeme dokunma diyor. Ha bak dokunursan ben devletim. 6 ay hapiste cezalandırılırsın. Yahu kim gidecek? Böyle karakola ya da polisin karşısına, jandarmanın karşısına. Ben vatandaşım, sen benim için varsın. Benim derdimi dinlemek ve çözmek zorundasın diyebilecek yürekliliği kim gösterecek? Millete bir düdük korkusu, bir şey yerleştirmişler ki ödü kopuyor vatandaşın. Devlet dedi mi herkes el pençe divan duruyor. Yok böyle bir şey. Devlet millet için vardır. Millet devlet için vardır değil.
Altını çizelim. Devlet millet için vardır. İşte, millet devlet için.
Bunu da hayata geçiren yine Tayyip Bey'dir. Bakın bu Tayyip Bey'in ne getirdiğini götürdü var ya başbakanlığında. Efendim öbür taraftan bir şey daha var yine Tayyip Bey'in yaptığı bu dönem içerisinde. 3Y ile mücadele. Yolsuzluk,
yasaklar.
Yoksulluk ve yasaklar.
Evet.
Pek çok yasak kaldırıldı bugün. İşte başörtüsü yasağına bakın.
En başta tabii.
Yani öyle bir şey ki eğer siz bunu, ben şöyle diyorum, eğer bir haksa, hakkın kaynağı iki tanedir. İslam hukukunda ve evrensel hukukta. Bir, emek verenin hakkı daha çok olur. İki, sorumluluğu fazla olanın hakkı daha çok olur. Ya şimdi biz Kurtuluş Savaşı'nda Mehmetçe sırtından mermi taşıyan Nene Hatunlar, Azize Hatunlar, başörtülü müydü yine tekli miydi? Şimdi öyle bir noktaya gelmiş ki Nene Hatunlar, Azize Hatunlar gecekondu muamelesine tabi tutuluyor ve onlar dışlanıyor. Polis zoruyla, efendim, jandarma zoruyla okuma hakları gasp ediliyor, çalışma hakları gasp ediliyor. Adeta insan olma hakları ellerinden alınıyor. Buna hiç kimsenin gıkı çıkmıyor. Öyle bir zulüm, ceberut bir devlet anlayışı. Kamusal alan diye bir şey uydurdular. Oraya giremez başörtülü. Ya benim başıma gelen bir hadise söyleyeyim. 70 yılında biz evleneceğim, düğün yapacağız. Resmi nikah için gittim.
Evet.
O zamanlar da bu işi yapan şeydi. Nüfus müdürlükleri yapıyor. Ben de gittim nüfus müdürlüğüne. Nüfus müdürü, o kimlerdensin yeğenim dedi. Dedim Hacı Bekir Efendi Hoca'nın torunuyum. Oo dedi. Sen bizim Mehmet Efendi'nin dedi. Oğlu musun? Evet. Ya biz de hem annenle hem babanla aynı okulda okuduk, beraber okuduk. Hem de dedi, biz dedi akrabayız dedi. Oh dedim, iyi akrabaysak işimiz kolaylaşacak. Tabii çıkarttım dedim ki böyle bir bizim şeyimiz var. Resmi nikah meselemiz var. Evrakları getirdim. Şöyle baktı, bizim hanım pardüsülü eşarplı. Ama yeğenim dedi, hanımefendinin dedi ne kulağı gözüküyor ne saçı gözüküyor dedi. Bundan biz nikah kıyamayız dedi. Resmi muamele yapamayız dedi. Ben dedim ki ya sana ne dedim ya? Mehmet'im mi dedim? Bizim hanımın ne saçı var, ne kulağı var, ne de kuyruğu var. Ben alıp kabul ettikten sonra senin derdine ne olmuş dedim. Bir bağırmaya çağırmaya başladık mı biz? O sırada bir kaymakam vardı Mufattal diye. O geldi bağırış çağırışı. Hayrola ne oldu? Dedim sayın kaymakamım dedim. Hemen açtım orada bir kütüğü. Şurada dedim hangi kadının saçı gözüküyor ama ne var? Bizim yerel yazmayla örtülmüş.
Evet.
O resmi nikah muamelelerinde. Bizim hanım da dedim biz biraz moderniz. O da eşarplı, başörtülü ve pardüsüyle. Olmaz bu resimle diyor dedim. Adam ona bir bağırdı çağırdı. Onun zoruyla ancak biz resmi nikah işlemlerimizi yaptırabildik. Düşünebiliyor musunuz?
Nerelerden nereleri?
Şimdi dolayısıyla bakın bugün eğer başörtüsü ortadan kalktıysa başörtülü subaylarımız, başörtülü hukukçularımız, hakim savcılarımız, başörtülü polislerimiz varsa eğer, bu da Tayyip Bey'e aittir.
Allah razı olsun.
Ya bunu demek derken bakın biz kesinlikle biz öbür tarafı ötekileştirelim
asla,
demiyoruz.
Asla hocam.
Bizim ailelerimizde kapalılar da var, açıklar da var. Hiçbirisini dışlamayız biz. Ama onlar bize sanki kuduzlu muamelesi yapıyorlardı. Hala
işte,
da yapıyorlar.
İşte gördük
metrolarda
hocam.
Oluyor
tabii
bazen.
Canım, tabii.
Bazen efendim işte Beyoğlu'nda oluyor, orada oluyor, burada oluyor.
Hatta, maalesef bunu 14 Mayıs seçimlerinden sonra o kadar çok gördük ki sadece bunu depremzedeyle sınırlı tutmadılar. Kimi yerlerde yani potansiyel Tayyip Erdoğan sempatizanı, destekçisi, seçmeni olan insanlara, ona destek veren insanlara, hele bir de kılık kıyafetiyle böyle daha muhafazakar, mütedeyyin görünümlü insanlarımıza ağza alınmayacak sözler, hakaretler, cahillik ithamları, ötekileştirmeler. İnanılmaz hocam, nasıl bir hazımsızlık bu? Hani sizin milli iradeye saygınız nerede kaldı o zaman?
Ya kendi borularını öttürürlerse çok iyi ama karşı çıkarsa bakın Sinan Ogan.
Evet.
Sinan Ogan işte %5,3 oy almış. Sonra açıklamasında diyor ki iki tarafla da görüştüm. Biz ilkesel duruşumuzu iki tarafa da anlattık. Ama bana Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı inandırıcı gelmedi. Beni ikna edemediler. Çünkü bunların süflörleri, sırtını dayadıkları şey bizim 74'ten beri kanımızı emen, canımızı emen, paramızı alan, efendim bugün ekonomik fakirliğimizin sebeplerinden birisi terör, PKK. Bugün onlara sırtını dayayarak bize gelip bugün Cumhurbaşkanlığı adayı olarak ortaya çıkan. Buna bizi ikna edemedi diyor. O yüzden ben hem kendim hem de bana oy veren tüm vatandaşlarımızı bu 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Vay sen misin bunu diyen.
Ya.
Yani. Şimdi orada soğanı patatesi bahane ederek AK Parti'yi vurmaya çalışıyorlardı. Ama şimdi soğan, Ogan var ya Sinan
evet,
Ogan.
Evet.
Soğan onları vurdu Allah aşkına. Şimdi bir şey daha söyleyeyim.
Buyurun, buyurun hocam.
Tayyip Bey'in siyasete getirdikleri nedir dediğimiz zaman. Birisi de bak ne hukuk siyasallaşmalı ne de siyaset hukuksuzlaşmalı.
Evet.
Tayyip Bey bunu getirdi bak. Hukuk siyasallaşırsa yani hukuk bağımsız karakterini yitirir. Hep icranın emrine girerse o zaman sizin dünyada güvenilirliğiniz ve itibarınız kalmaz.
Tabii.
O yüzden hukuk uluslararası standarda uygun, herkesin hakkını alabileceği, gerçekten hukukun üstünlüğü dediğimizde budur zaten. Ama kesinlikle hukuk siyasallaşmamalı. Ha öbür taraftan siyaset de hukuksuzlaşmamalı. Bu ikisini getirdi bak Tayyip Bey. Bunlar Türkiye'nin İşte demokratik hayat süresinde edindiği tecrübelerden hülasası. Bunlar önemli nirengi noktaları. Tayyip Bey'in siyasete getirdiği başarılardan bir tanesi de budur. O yüzden bunu da burada söylemekte fayda mülahaza ediyoruz. Bir de devlet-millet kaynaşması.
Bak, devlet mi? En önemli.
Erbakan hocamızın yıllarca devlet-millet kaynaşması diye feryat ederdi hoca. Ya sonradan ben bunu şöyle anladım. Cumhurbaşkanı devleti temsil eder. O atın bu tarafa koşmuş, arabayı bu tarafa doğru çekiyor. Millet iradesiyle gelen başbakan da atı bu tarafa koşmuş. Ortada araba var. İkisi ters yönde çekiyor. Ya bu at, şu araba ortadan kırılacak. Ya gelin şu ikisi aynı yöne çekse ne olur? Bakın çok partili sisteme geçerken Türkiye'de millet iradesinin önüne geçmek için, önünü kesmek için pek çok bariyerler konmuş. Pek çok kasisler konmuş. Onlardan bir tanesi de budur. Devlet ve milleti birbirine düşman ilan etmek. Devletin arkasına milleti koymadığınız için devlet korkak bir devlet oluyor. Gölgesinden korkan, evhamlı, efendim böyle bir devlet. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de kendi vatandaşını tehdit klasmanlarına ayıran, milletin paralarını yeşil sermaye, kırmızı sermaye diye ayıran, kendi vatandaşından ürken korkak bir devlet, dünyaya karşı nasıl direnecek hakkını, hukukunu korumak için? Bir defa devleti böyle yalnız bırakmışlar. Öbür taraftan gelmişler millet iradesi, milletin seçtikleri de aman ha, millet iradesi egemen olursa bizim 80 yılda kurduğumuz düzen bozulur gider. O yüzden bunları ters yönde çektirir. Böyle çekmişler. Bugün Tayyip Bey devlet ile millet atını aynı arabaya koşarak aynı yöne doğru koşturuyor ve bugün Türkiye take-off yapıyor. Şimdi onu da söyleriz. Nereden nereye geldik? Bir başka şey daha var yine Tayyip Bey'in bu konuda yaptığı bir iş. Devletin egemenliğinden milletin egemenliğine diyoruz ya, millet iradesinin egemenliği. Gerçi sözümüzün, sohbetimizin devamında evvelinde zaten buna cevap verdik. Artık milletin dediği olacak. Hiç kimsenin dediği olmayacak. Hatta bu
sözde kararda milletin.
Sözde kararda milletin. Öyle, hiç burada yetki onda. Tabii. Ama bunu Kime bu millet o yetkiyi verirse, millet adına o kullanacak. Bir başkası artık kullanamayacak. Şimdi tek adamlık diyorlar ya burada. Tek adamlığın daniskasını biz bunlarda gördük.
Tabii.
Mesela Fahrettin, Kerim, Gökay. İstanbul'un hem valisi, hem CHP il başkanı, hem belediye başkanı. Milli Şeflik döneminin. Cevdet Kerim İncadayı, hem CHP il başkanı, hem belediye başkanı, hem vali. Oh be, ne güzel. Nevzat Tandoğan, Ankara'nın hem belediye başkanı, hem valisi, hem de CHP il başkanı. Ya bunları da gördük kardeşim. Öyle bir, hatta mahalle baskısını da biz bunlardan öğrendik. O yüzden ben bunu söylerken Tayyip Bey, yamalı bohça gibi her kafadan bir ses çıkan, bakın, Bremen mızıkacıları gibi bir yönetimden, işte esas demokratik parlamenter sistem dedikleri, güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri sistem budur. Türkiye'yi tekrar geldiği noktadan geriye götürmek. Ben diyorum ki bu 28 Mayıs ilericilerle, bak
ilericiler arasında bir
Türkiye'yi daha ileriye götüreceğiz.
Tabii.
Ama bir de gericilere, geldiği noktadan geriye doğru götürmek isteyenler. Onlar da bunlar. Niye bu parlamenter sisteme bu kadar önem veriyorlar? Bakın, bugün Amerika'nın, süper güçlerin, Avrupa Birliği'nin dış politikada en fazla kullandığı argüman terör silahıdır, terör örgütleridir.
Öyle.
Artık diyor ki ya maşa varken niye ben elimi ateş elimde tutayım? Şimdi terör örgütlerini kullanıyorlar. Partileri kullanıyorlar. Bakın, Biden'ın söylediğine bakın. Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin basınıyla, yayınıyla, televizyon organlarıyla nasıl Tayyip Erdoğan aleyhine fitne kumkuması başlattıklarına bakın. Efendim, Kılıçdaroğlu'nu nasıl şişirdiklerine ve şımarttıklarına bakın. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, yani öyle şişirme, sanal bazı liderler ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenterler sistem dedikleri, hem dış müdahalenin çok açık olduğu, partileri kullanarak dediğini yaptırdığı, hem de içteki bunların maşalarının buradan ekmek yediği, maşalarını kullanarak yine millet iradesine ipotek koymasının bir adıdır.
Evet.
O yüzden ben buna Bremen mızıkacıları yönetimi diyorum.
Zaten halkta da bu karşılık bulmadığını 14 Mayıs seçim sonuçlarında gösterdi hocam. Yani o güçlendirilmiş parlamenter sistem hayalleri suya düştü. Çünkü Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle çok güçlü bir üstünlük elde etmiş oldu meclisi. Böylelikle o sayfa kapandı artık. Şimdi işin ikinci ve en önemli safhası Cumhurbaşkanı seçimleri ve bu pazar sandığa gidiyoruz. Türkiye'nin 5 yılında kim söz sahibi olacak?
Evet. Tabii bir şey daha söyleyeyim ben. Bu yani milletin kendi kaderine kendisi hükmetmesi. Bunu söylüyoruz ya. Burada Cumhurbaşkanlığı sistemi esasında böyle kilit taşı mı diyelim ona, sigorta olarak dizayn edilmiş. Çok partili sisteme geçerken.
Evet.
Yani nasıl olsa biz, bu Marshall yardımı gelmiş, NATO gündeme geliyor. Türkiye'nin de demokratik bir ülke olması lazım. Tamam, demokratik ülke olsun ama öyle bir demokratik ülke olsun ki milletin dediği asla hayata geçmesin. Bunun için bir sürü şeyler koymuşlar, dedik ya, bariyerler. Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanı.
Evet.
Egemenlik %100'se eğer, Cumhurbaşkanı'na o günün şartlarında %55-60 yetki verilmiş. Egemenliğin %55-60'ı Cumhurbaşkanı'nın elinde. Askerler orayı hiç boş bırakmamış. Hatta demişler ki ya Cumhurbaşkanı bizden olsun, gerisi kimden olursa olsun, Türkiye anonim şirket gibi %51'i bizden olduktan sonra %49'u kimin olursa olsun. Şimdi böyle diyerek orayı hiç bırakmamışlar.
Evet.
İşte Ahmet Necdet Sezer'in çıkarttığı engellere bakın. Ve her cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de çok sancılı olmuş. Ama bunu Allah garip rahmet eylesin. İlk bu zinciri kıran rahmetli Özal oldu.
Allah mekanı cennet
etsin. Amin. Allah. Daha sonra da Demirel koyuldu, devam etti. Ama iki tane sivil cumhurbaşkanı var. İşte üçüncüsü Abdullah Bey. Dördüncüsü Tayyip Bey, sivil iradenin getirdiği cumhurbaşkanları. Ahmet Necdet Sezer'in çıkarttığı engeller. Bu bizim bu 21 yıllık iktidarımızda. Şimdi esas bir de Tayyip Bey'in bu başbakanlığında Türkiye'yi nereden nereye getirdiği meselesi de çok önemli. Nasıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yıldız hizmetler yaptı. Oradan zaten milletin gönlüne girdi. Bir de bu 21 yıllık iktidarda yaptıkları var.
Hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı dönemi.
Burada mesela cumhurbaşkanlığı geldi. Müthiş sancılı olurdu her zaman ama daha çok sancılı bizde olmaya başladı. Hı hı. O zaman işte Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükhanıt sözde değil özde layık cumhurbaşkanı istiyoruz diyerek bas bas bağırıyor.
Evet.
Daha oldu olmadı 27 Nisan e-muhtırası yayınlıyor. İşte onlar muhtıra yayınladı mı hep başbakanlar kaçardı. Demirel 7 defa gittim 8 defa geldim diyordu. Düdük çaldı mı tabii, o tere kafasını alıyor gider. Gidiyordu. Ama biz gitmedik. Biz de dedik ki bak otur dedi. Ey Genel Kurmay Başkanı sen başbakana karşı
haddini bil.
Bir bürokratsın ve sen böyle ulu orta medya üzerinden bilmem internet üzerinden politik görüşler beyan edemezsin. Öyle deyince onlar da şaşırdılar. Çünkü direnen böyle bir sivil irade görmemişler. Daha sonra ne oldu? Daha sonra kapatma davası açtılar.
2008'de tabii.
Bak kapatma davası açtılar. Daha sonra o da olmadı Gezi olayları. Daha sonra İşte 15 Temmuz harekatı. Şimdi şöyle baktığımız zaman geriye dönüp, ben şöyle diyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı, Abdullah Bey 357 oy aldı. Rahmetli Özal 244 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Öyle. Demirel 263 oyla seçildi. Bizim anlı şanlı Anayasa Mahkememiz, Sabih Kanadoğlu denilen birisinin, efendim işaretiyle,
367 şart aramaya başladı.
367 şartını getirdiler. Ve olmadı dediler. Bunun üzerine Tayyip Bey dedi ki kardeşim o zaman biz Cumhurbaşkanını millet seçsin ve iki defa üst üste Cumhurbaşkanı seçilsin. Bakın burada eğer bu doğruysa Anayasa Mahkemesi'nin bu aldığı karar ne Özal'ın Cumhurbaşkanlığı geçerli ne Demirel'in Cumhurbaşkanlığı geçerli. Niye siz oyuna başladıktan sonra kural değiştiriyorsunuz? Böyle maç mı olur? Siz böyle bir Anayasa Mahkemesi olursanız Türkiye'nin evet, dünyadaki itibarı ne olur? Anayasa Mahkemesi olarak sizin itibarınız ne olur? Esas işte hukukun siyasallaşması budur. Bu. Dolayısıyla bir şey daha var tabii. Yine Tayyip Bey'in bu şeyde. Ya üç tane erk var. Yasama erki, yürütme erki,
yargı
erki. Bu üç erk birbirine düşman olarak dizayn edilmiş. Gene bu devlet ile millet ayrımını yapan anlayış. Ya bunlar birbirinin ayağına taş koymaya memur. Yasamanın yaptığını yürütme yerine getirmez. Yürütmenin yaptığını yargı durdurmaya çalışır. Bu da bir Türkiye'nin ayağına vurulan prangadır. Ya bu üç kurum en gözde göz bebeği gibi korunması gerekli olan bir kurum. Bunlar üçü kamuoyu menfaatine dikkat alarak birbiriyle yarışan bir yapıda dizayn edilseydi ne olurdu? Vallahi Türkiye'nin önünü kimse tutamaz.
Kimse.
Bak tabii. Yani her birisi böyle Türkiye'yi bizim pardüsümüzden yere mıhlayan bir anlayışla. Yani ayaklarımıza efendim pranga vurmuşlar. Kollarımıza kelepçe vurmuşlar. Buyurun işte bakın siz kendiniz seçtiniz yönetimi ama seçilenlerin elleri budanmış, ayakları bağlanmış, ağızlarına fermuar çekilmiş. İşte size demokrasi. Ya demokrasi dediğin zaman demokrasi seçilmişlerin yönettiği bir rejimdir. Atanmışların değil. Ama atanmışlar heyula gibi duruyor. Şimdi o zaman toplumda belli siyasete sevdalı kesimler var ya.
Evet.
Bir kısmı genelkurmay başkanına bakarak hiza mesafe alır. Ne zaman bunlar müdahale eder de bana bir koltuk çıkar diye onu beklerler. Bir kısmı gelir hiza mesafeyi Anayasa Mahkemesi'nden alır. Yargıdan alır. Yani böyle hani gecekondu siyasetçilere göre tavrını ayarlayan ve koltuk bekleyen geride böyle bir oy avcılığı yapan adamlar da var. O da var bu toplumun içinde. İşte Tayyip Bey esasında hem bu devlet-millet kaynaşmasını, devletle milletin Türkiye'yi aynı yöne çekmesini sağlamış, aynı zamanda gerçekten milli iradenin egemen olduğu. Bak, millet iradesiyle seçilmiş başbakanlar hiç muktedir olmamış. İlk defa milli iradenin muktedir olduğu rejim, işte bu Cumhurbaşkanlığı seçim sistemidir. Artık Cumhurbaşkanı millet iradesi, millet adına kendisine %52,1
evet.
Vermiş evvelce.
2018.
Dolayısıyla şimdi ona milletin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak yönetiyor. Tabii bir de bu şu var. Müthiş artık Türkiye belki de bu parlamenter sistemde en acil karar 2 ayda alınır.
Öyle.
Ama
bürokrasiye takılmadan.
Ama şimdi tek kişinin elinde olduğu için anında bugün şu bizim o depremde ki bu deprem asrın kıyameti. Öyle dünyada başka bir örneği yok. 13,5 milyon nüfusumuz etkiledi diyorlar. Bana göre 85 milyonun yüreğini, hatta bütün dünyadaki Müslümanların yüreğini dağladı. Öbür taraftan sadece 11 vilayetimizi değil, 83 vilayetimizin hepsini etkiledi. Böylesine ağır bir ekonomik sallantı da getirdi. Şimdi bütün bunları dikkate alarak,
evet,
ben diyorum ki,
sandığa giderken.
Şimdi bu AK Parti'nin başına gelen, Tayyip Erdoğan'ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Balyoz, ayışı, eldiven, sarı kız, Ergenekon, bunların hepsi gerçekti. Zaten bunun en ağır faturasını Büyükşehir Belediye Başkanı iken Tayyip Erdoğan bile,
evet,
yaşadı.
Evet.
O Erol Çakır mektup gönderiyor, makamınızı bırakın, ben geleceğim diyor Erol Çakır, o zaman İstanbul valisi. Ben de Tayyip Bey'in yanındayım, makamında. Tayyip Bey de ki, Sayın Vali, ben buraya İstanbul halkının iradesiyle geldim. İstanbul halkının iradesiyle giderim. Gücün yetiyorsa gel al dedi. Bak, dik durmadan ama diklenmeyi orada gösterdi. İşte irade budur esas. Bu askerlerin çıkarttığı engeller.
Diklenmeden dik durmanın ne demek olduğunu
gösteriyor. Askerlerin çıkarttığı engeller, bu ihtilal denemeleri.
Tabii.
Ondan sonra işte bu yetmedi. Cumhurbaşkanlığının çıkarttığı engeller. Her kanunu biz çiftlikle, evet, çıkarttık. Yargının çıkarttığı engelleri, bu vesayet sistemi. Söyledik ya, bütün yatırımlarımız en erken, yani 5 yıl gecikmeyle hayata geçti. Şimdi ben diyorum ki ya, İstanbul Havalimanı'nın yıllık 25 milyar, evet, euro vergi geliri var bütçemize. 5 senede 125 milyar euro geciktirdiler. Bunun faturasını onu durduran, bana göre hakimlerin cebinden almak lazım. Öyle değil mi? Nükleer santralımız, Avrasya'mız, Marmaray'ımız, Yavuz Sultan Selim Köprümüz. Ya bugün Marmaray olmasaydı, Avrasya olmasaydı, İstanbul'daki trafiğin kilitlenmesini düşünün. Bunların faturasını o durduran hakimlerden almak lazımdı. Bak, yargı vesayeti. Daha sonra bu olmadı. İşte Cumhurbaşkanlığı sistem seçimi geldi. Yok efendim, özde layık, sözde layık değil. Bir cumhurbaşkanı, 27 Nisan e-muhtırası. Bu yetmedi. 364 milletvekiline sahip bir iktidar partisine kapatma davası açtılar. Bu Google'dan kes yapıştır formülüyle.
Tabii.
O zaman neydi? Vural Savaş. Onun açtığı dava. Ben de orada 75 kişi var.
Bir de Abdurrahman Yalçınkaya diye bir adamı tabii.
Yasaklananların listesinde,
evet,
vardım ben de. Efendim, hiçbir aslı asları olmayan şeylerle kapatma davası. Ya şimdi 364 milletvekiline kapatma davası açarsınız ama bu kapatma davasının da büyük bir faturası var. Yurt içi yatırımlar, yurt dışı yatırımlar, herkes ne oluyor bitiyor ya, bir önümüzü görmemiz lazım diye beklentiye geçiyor. Bunun getirdiği ekonomik faturayı kim ödeyecek? Kapatma davası açanlar mı? Yaşar Büyükarıt mı dedi? Kuvvet komutanları mı cebinden ödediler?
Tabii ki.
İşte onlara ödetmek lazım. Bakın esas.
Evet.
Kim böyle bir karar veriyorsa, kamuoyunun yararını önüne kesen kim varsa onun bedelini ona tahsil ettirmek lazım.
Etmek lazım.
İşte Tayyip Bey'in dik durma, hani dikleşme ama dik dur dediği de budur esasında.
Evet. Peki hocam, yavaş yavaş toparlayalım. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu aslında dünden bugüne serencamı anlatarak bir kez daha önümüze koymuş oldunuz. Yani biz bu pazar sandık başına gittiğimizde eser ve hizmet siyasetini mi destekleyeceğiz ki desteklememiz, oy vermemiz gereken odur, o yöndedir. Yoksa bu milletin önüne dünden bugüne hep takoz olanları, yapılan iyi ve güzel hizmetlerin önünü kesenleri mi? Bunun da ayırdına varmak gerekiyor.
Burada bir de tabii şu var. Peki bu bütün bunları söylerken kapatma davasından sonra bak gezi olayları başladı.
Evet.
Gezi olaylarında hedef ağaç kesilmesin diye Taksim'deki Millet Parkı'nda yürüyenler, valla ben o zaman şey dedim, Eminönü'nden, Karaköy'den başladılar, kaç ağaç kırdılar, kestiler.
Tabii.
Ondan sonra yani bu siz, mesele ağaç meselesi mi? Daha siz farkına varmadınız mı diye.
Siz hala anlamadınız.
Daha sonra onların bir tertip komitesi, o zaman Tayyip Bey Cezayir'de, Bülent Arınç Başbakan Vekili, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı. Ya bunları da dinleyelim diye çağırdılar, muhatap aldılar. Adamlar, bu yatırımların durdurulmasıydı şartları. Sen sahibinin sesi. Bu da yetmedi. Bak Gezi olayları. Daha sonra 15 Temmuz ihtilal teşebbüsü. Hayır, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bu 21 yılda Tayyip Bey'in başarısının arkasında aynen bu engelli atletizm yarışı var ya. Biz bu başarıyı, bu engelleri aşağı aşağı Tayyip Bey getirdi. Eğer bu engeller olmasaydı, bakın bizim 2023 Cumhuriyet'in 100. yıl hedefimiz. 2 trilyon dolarlık milli hasıla, 25 bin dolarlık FED başına düşen milli gelir, 500 milyar dolarlık ihracat. Biz bu hedefi 2017'lerde yakalardık. Bütün bu engellemeler bu işi efendim geciktirdi. Ama bütün bunlara rağmen şunu da söyleyeyim ben. Bak,
buyurun.
Yani Türkiye'de diyelim ki ekonomimizi 4 kat, ihracatımızı 6 kat yükseltmişiz. Öbür taraftan bakın, döviz rezervimiz işte 27 bin dolar iken, ki bugün 132 milyar dolar bizim döviz rezervimiz var Merkez Bankası'nda, IMF'ye de kapatmışız, def etmişiz, gitmişiz. 2 milyar lira sosyal yardım yaparken bakın, bugün 70 milyar lira sosyal yardım yapıyoruz.
Evet.
Tayyip Bey'in bir şey daha var. Hiçbir, bak garibanı, yetimi, öksüzü, dulu, yaşlıyı, engelliyi ve özürlüyü tam devletin şefkat yorganının altına aldı. Yaşlı annesine bakanlara maaş bağladı. Öbür taraftan çocuğuna bakamayacak ailelere maaş bağladı. Kendi çocuklarına bakmaları şartıyla. Evinde engelli ve özürlü olan, Allah hiç kimseye amin, engelli ve özürlü amin vermesin yavru. Hem çok gittikçe yükleri ağırlaşıyor. Önce anneyi esir alıyor, sonra babayı esir alıyor, sonra bütün aileyi esir alıyor. Bugün engellilere ve özürlülere maaş bağladı. Asgari ücrete varan. Ya şimdi bizim sahipsiz devletin sahipsiz bıraktığı, yalnız ve yardımsız bıraktığı bir şey yok. Yaşlılık aylığı, efendim işte dul aylığı, yani öyle bir şey ki herkesin devletin şefkat yorganının altına girdi. Ayrıca bir de bu sosyal yardımlar. İhtiyaç sahiplerine, evlenenlere, şimdi gençlere mesela evlilik kredisiydi, efendim hibe kredilerdi, iş yapacaklara hibe kredilerdi filan. Bunlar esasında kafası çalışan ve üretmeye sevdalı gençlerin önünü açan bir anlayış. Nereden nereye getirdi?
Evet, nereden nereye geldiğimiz soruların cevabını tabii almış mesela olduk. Hocam son 80, cümleleri alalım toparlayalım.
80 senede 50 bin toplu konut yapılmış. Evet. Bak, bu 21 senede 1 milyon 200 bin toplu konut yapılmış. O sel mağdurları, yangın mağdurları, hı-hı, deprem ya mağdurlarına yapılan evler bu sayının dışında.
Dışında.
Kıyaslayın. Efendim, bir iki böyle çarpıcı rakam vereyim diye
lütfen söylüyorum. Buyurun.
Bu kıyaslamayı yapmak için. Mesela Sağlık Bakanlığı ile ilgili. Bakın bugün 8 tane ambulans uçağımız var, ambulans. Hatta bu herhalde 12'ye çıktı şimdi. Deniz ambulansımız 6 tane ve obez efendim ambulansı 92 tane. Bakın, bunların hiçbirisi yok devletçe. Hatta şimdi o paletli ambulanslar, ambulans helikopterler, eskiden derler diye Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız burada trafik kazası geçirmiş. Almanya'dan özel uçak gelir, bunu alır götürürdü. Ya hoşuna bu, nasıl imrenirdik. Şimdi bunların hepsini, bu hizmetleri Tayyip Bey hayata geçirdi. Dolayısıyla bakın, eskiden vizesiz seyahat edilen ülke sayısı 42 adetti. Şimdi 83 ülkeye vizesiz gidebiliyoruz. Bu Türkiye'nin artan itibarıdır. Sonra bundan yıllar önceki, 2002'den önce 1156 hastanemiz vardı. 2022'de 1600 hastanemiz oldu. Hastanelerimizin hepsi de elden geçirerek 5 yıldızlı hastaneye dönüştürüldü. Şimdi şehir hastanesi 19 tane, ki şimdi 21 tane oluyor şehir hastanemiz. 25 bin, 20-28 bin yatak kapasiteli. Dünyanın göz bebeği hastaneler. Yani hastalarımıza şifa ayaklarına götürerek verilmeye başlandı. Ya. Evde bakım hizmetleri. Adam yatalak gidemiyor. Eve geliyor bakım hizmetleri Sağlık Bakanlığı'ndan. Ameliyatsa ameliyata yapılıyor. Geliyor evde bakım yapıyorlar. Efendim pansumanını yapıyorlar. Hangi ihracatı biz 36 tabii milyar dolardan almışız. Son sözüm bu.
Estağfurullah.
Efendim şu anda neredeyse 300 milyar dolar turizmle beraber. Kaç katı büyümüş? 10 katı ya.
10 katı inanırsın.
10 katı ihracata baktığınız zaman. Şimdi bugün bırakın onu, sadece bizim o zaman yıllık yaptığımız ihracatı biz tek kalemde yapıyoruz şimdi. Turizmden geliyor sadece. Daha başka savunma sanayinde yapılanlar, savunma sanayi ihracatımız. Ha, Türkiye buraya fındık fıstık satarak bu hale geldi. Ama şimdi Türkiye bu 28 Mayıs'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti take-off'a geçecek daha.
Şahlanacak.
Niye take-off'a geçecek? Türkiye, şunu da söyleyelim. Diyorlar ki bu Türkiye hem Amerika'nın hem Batılıların nazarında kurudukça sulanan, yeşerdikçe budanan bir ağaç gibi. Türkiye'nin büyümesini de istemiyorlar. Ama küçülmesini de istemiyorlar. Ya Türkiye ne kıyama kalksın, ne de secdeye kapansın. Evet, ne olsun ne ölsün ama rükuda kalsın. Kendi içinde krizleriyle boğuşan, birbirinin yakasına yapışmış bir iktidar ve muhalefet, böylece yönetilebilmesi çok kolay bir ülke haline gelsin. Yutulması kolay bir lokma olsun diye. İşte bak 28 Şubat'ta muhalefeti destekleyen Batı'nın istediği budur. Küçülen bir Türkiye'dir, parçalanan bir Türkiye'dir. İşte yerel yönetim özellikle şartını kabul edeceğiz. Zannediyorduk ki biz, herkes kabul etmişti Avrupa Birliği'nde. Bir tek biz kabul etmemişiz. Öyle anlatıyorlardı. 32 ülke buna rezerv koymuş.
Evet.
Bu maddeye. Şimdi süflörlüğünü Kemal Bey'in kim yaptığını görsün. Ha, Kemal Bey ne yapmış? Ya Kemal Bey iktidara mı geldi diyebilirsiniz ama SSK Genel Müdürlüğü iken yaptığını görün. Öbür taraftan gelin, bugün bazı büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunlar iktidar. Hangi verdikleri sözü bu yerlerde hiç yerine bir, getirmiş?
Hiç
yok. O yüzden biz aziz milletimize sesleniyoruz. Hem sizin, hem çocuklarınızın, hem de torunlarımızın bak istikbali için. Oy verirken elinizi vicdanına koyun, ona göre oy verin. Sakın ola ki oy verme hakkınızı rehavete kapılarak efendim terk etmeyin. Sadece siz önemli. Kendinizin oy vermesi yetmez. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, on kişiyi peşinize takarak onlara da Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdirin ki sesiniz Türk dünyasından duyulsun, Balkanlardan duyulsun, Afrika'dan duyulsun, Orta Doğu'dan duyulsun ve Uzak Doğu'dan duyulsun. Herkese güven gelsin.
İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu anlattıklarınız son derece önemli. Nereden nereye gelindiğinin fotoğrafını çok net bir şekilde çektiniz. Ve bir kez daha altında çizdiniz. Geçmişteki bütün seçimler kazanılmış olsa da bu yeni bir seçimdir. Çok önemli bir seçimdir. Tarihi bir seçimdir. O yüzden sandık başına giderken tüm bu anlattıklarımı gözünüzün önüne getirin, aklınıza getirin ve bu millet yanlışla ittifak etmez derler ya hocam. Hani ahali sağlam derler.
Hadis-i Şerif ya, tabii, benim ümmetim tabii. Bak yanlışla ittifak etmez.
Evet, gerçekten ahali sağlam, ben de hep onu söylüyorum. Derin milletin arif, irfanına ariftir ve derin milletin irfanına da güvenmek lazımdır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, tecrübeli bir siyasetçi, Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla birlikteydik bu sabahki Medya Gündemi programında. Dünden bugüne adeta bir Türkiye panoraması çizdi hocam. Bir ufuk turuna çıktık ve bu 28 Mayıs Pazar günü tarihi Cumhurbaşkanı seçimine giderken, sandık başına giderken neleri dikkate alacağız, neleri göz önünde bulunduracağız ve tercihimizi neye göre yapacağız? İşte bu soruların cevabını paylaştı bizlerle. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Efendim, böylelikle Erkam Radyo'da bir medya gündemi programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın sabah aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim, müsaade isteyelim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.